Ayrım 6. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 73. 3. Bölüm. Akıncı Gençler. AKP çevrelerinin başta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve türban olmak üzere toplumsal mutabakatı zedeleyen tartışmalar yaratması, laik çevrelerin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dönem milli görüş gömleği giymiş siyasilerin gizli maksatlar peşinde oldukları şeklindeki şüphelerini sürekli arttırıyor. Gül ve Erdoğan her ne kadar değişiklerini söyleseler de bu çevrelerin kuşkuları giderilemiyor. Kimin aklı çıkacağını elbet zaman gösterecek. Ama gelin sizi 1980 öncesi Milli Görüşçü Akıncı Gençler Derneği'nin Kayseri'deki silahlı bir kampına götüreyim. O kampta yaşananların dününü ve bugününü yazayım. Belki kuşku tartışmalarına bir nebze katkımız olur. Tarih 23 Ağustos 1980. Yer Kayseri Yahyalı ilçesi Aladağ Aksu Deresi bölgesi. Tan yeri yeni ağrıyordu. Kampın gece nöbetçisi 17 yaşındaki Kamil Dağ aslandı. Belinde tabancası, elinde av tüfeğiyle çevreyi gözetliyordu. Kamptaki 16 kişi gelişi güzel yapılmış çadırlarda uyuyordu. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen kamptaki bu gençler gün boyu beden eğitimi yapıyor, silah atmayı ve patlayıcı madde yapımını öğreniyordu. Kamptaki genç akıncılar Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'den gelmişlerdi. Çoğunluğu İmam Hatip öğrencisiydi. Liderleri Kayseri Akıncılar Derneği Başkanı Osman Yapar'dı. Akıncı Gençler Derneği, yani AKGENÇ, 1 Mart 1980 tarihinde kuruldu. Genel başkanlığını Necmettin Erbakan'ın yaptığı Milli Selamet Partisi'nin gençlik örgütüydü AKGENÇ. Derneğin amacı sınırsız ve sınıfsız bir İslam devleti kurmaktı. Süvari müfrezesi anlamına gelen Serriye adlı bir yayın organları vardı. Akıncıların silahlı kampı sadece Kayseri Yahyalı'da değildi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 30 kampları vardı. Kampların amacı ilerideki çetin mücadelede görev alma kabiliyetinde olan din kardeşleri gerilli olarak eğitmekti. Çevredeki köylülerin ihbarını değerlendiren Kayseri Jandarma Alay Komutanlığı askerleri sabaha karşı akıncılar kampını kuşattı. Askerler teslim olun çağrısını yapmaya fırsat bulamadan silahlı direnişle karşılaştı. Kamp nöbetçisi Kamil Dağ Aslan birden karşısında askerleri görünce heyecanlanıp silahını ateşlemişti. Askerler ateşe karşılık verince Kamil Dağ Aslan oracıkla can verdi. Silah seslerine uyanan kamptaki diğer akıncı gençler ne olduğunu anlamadan çatışmanın ortasında kala kaldılar. Çatışma kısa sürdü. Kampın lideri Osman Yapar, Türkay Gürlek ve Sami Öztürk yaralandı. Kaçamayacaklarını anlayan akıncı gençler teslim oldu. Kampta yapılan aramada 5 adet tabanca, 14 adet dinamit lokumu ve fitili, 4 av tüfeği, havalı tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Kampta ele geçirilen afiş ve pankartlarda ''Ya şeriat ya ölüm, her akıncı bir mermi, kuracağız İslam devletini'' gibi sloganlar yazılıydı. Kayseri Akıncılar Kampı'nda yakalananlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 20 gün sonra 12 Eylül 1980 askeri darbesi oldu. Kayseri'dekiler de dahil Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kamplarda yakalanan akıncılar Ankara Mamak Askeri Cezaevi'ne kondu. Tekrar işkenceli sorgulamadan geçirildiler. Mahkemeleri bir yılı aşkın sürdü. Nihayetinde hepsi tek tek tahliye oldu. Ve yaşamlarını devam ettirmek için hayat mücadelesine girdiler. Şimdi nerede, ne yapıyorlar? Çatışmada yaralanan Türkay Gürlek o dönemde Nevşehir İmam Hatip Lisesi 4. sınıf öğrencisiydi. Bugün Nevşehir'de Gür Vigo Tekstil adlı şirketin sahibi. Şiir yazıyor, siyasetle ilgilenmiyor. Kayseri İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencisi Faruk Asetçi aynı zamanda boksördü. Cezaevinden çıktıktan sonra boksu bırakmadı. Milli takıma kadar yükseldi. Türkiye'yi yurt dışında temsil etti. Halen Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi. Kayseri'deki FEM çoraplarının 3 ortağından biri. Hasetçi Refah Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu üyesiydi. 24 Ocak 1997 tarihinde Kayseri'ye gelen Necmettin Erbakan'ın korumalığını yaptı. Ancak koruma görevi sırasında bazı partililerle birlikte tek tip güvenlik üniforması giydiği için yargılandı. Bunun üzerine siyasetten soğudu. Kayseri Pınarbaşı doğumlu Erdoğan Akan, akıncılar kampına okuduğu Niğde İmam Hatip Lisesi'nden gelip katılmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. halen Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı. 2004-2005 yılları Milli Güvenlik Akademisi 57. dönem müdavimiydi. Yani askerler tarafından güvenirlik belgesi almıştı. Aynı zamanda Tekvando Milli Hakemi. Bu arada Türkiye Tekvando Federasyonu'na adaylığını koydu, az bir oyla kaçırdı. Ali Aydemir, Nevşehir İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencisiydi. Bugün memleketi Nevşehir'de imamlık yapıyor. Ayrıca Diyanet Sendikası Nevşehir Şube Başkanı. Sendikada yardımcısı ise yıllar önce Kayseri Akıncı Kampı'nda birlikte olduğu arkadaşı Baki Öncel. Baki Öncel de cezaevinden çıktıktan sonra okulunu bitirdi, Nevşehir'de imamlık yapıyor. Mustafa Çakır kampa katıldığında Nevşehir İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisiydi. Şimdi aynı okulda öğretmenlik yapıyor. İslamcı İlk Adım dergisine makaleler yazıyor. Hamza Süs o dönemde Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü öğrencisiydi. Cezaevinden çıktıktan sonra okula devam etmedi. İstanbul'da Çeleviler Tekstil ve Turizm şirketi var. Çatışmada yaralanan Sami Öztürk ise bugün halı ticaretiyle uğraşıyor. 23 Ağustos 1980'de Kayseri Akıncılar Kampı'nda olanlardan sadece bu isimlere ulaşabildim. Diğerleri nerede ne yapıyor bilemiyorum. Bildiğim zamanın insan hayatlarını bambaşka yerlere savurduğu. Görünen o ki zaman silahlı akıncıları düzenin içine çekip ılımlılaştırdı. Sınıfsız ve sınırsız bir İslam devleti peşinde koşan eli silahlı akıncılar zamanla sınırlı bir hayatın içinde sınıf atlama peşine düştü. Artık sloganları bile değişmişti. Yaşasın yeşil kapitalizm. Akıncıların bir bölümü siyasetten kopmadı. Ancak siyasi hayat yıllar içinde onları bambaşka mecralara yönlendirdi. Akıncıların büyük lideri, milli görüşün efsanevi dava adamı Tevfik Rıza Çavuş bile zamanla değişti. 1991 yılında DYP'ye katıldı. Akıncıların dergisi Sevriye'ye makale yazan Erdem Beyazıt ANAP listesinden TBMM'ye girdi. Akıncılar Derneği Ankara Başkanı Ersönmez Yarbay, RP-AKP milletvekilliği yaptı, son seçimlerde veto edildi, listeye alınmadı. Akıncılar bugün merkezi Ankara'da olan Server Vakfı çatısı altında sosyal faaliyetler peşinde koşuyor. Vakfın başkanlığını ise AKP Kahramanmaraş eski milletvekili M. Ali Bulut yürütüyor. Son seçimlerde Bulut da veto edildi, milletvekili yapılmadı. Kuşku duyulan Başbakan Erdoğan akıncıları listesine almamıştı. Burada da bir kez daha karşımıza çıkıyor ki tartışmalarımızı bilgiye dayalı olgularla yapmalıyız. Çünkü insan tanımadığından korkar. O gün silahlı çatışmanın olduğu Kayseri Akıncılar Kampı'nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kardeşi Macit var mıydı? Ağabeyi Abdullah Gül 18 Ağustos'ta yani Kayseri'deki Akıncılar Kampı'ndan 5 gün önce evlenmişti. İddiaya göre Macit düğünleri olduğu için bu kampa katılamamıştı. Ama 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ağabeyi gibi Macit de gözaltına alındı. Gül ailesinde siyasetle sadece iki kardeş ilgili değildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün 600 yıllık soy ağacı. O halde Gül ailesini tanımaya çalışalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aslen nereli? Sivaslı Sarrafzade ailesiyle ne tür akrabalık bağları var? Siirt'ten 1915'te mi göç ettiler? Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin ile Gül ailesinin nasıl bir bağlantısı var? Büyük büyük dedesi Şeyh Tennuri kim? Gül'ün akrabaları arasında hangi ünlü isimler var? Kayınvalide Adeviye Gül ile gelini Hayrünnisa Gül'ün benzer yazgıları nedir? Abdullah Gül'ün anne tarafının soy ağacı yaklaşık 600 yıl öncesine gidiyor. Bu iddianın sahibi Gül'ün annesinin amcası, Kayseri Ansiklopedisi yazarı Abdullah Satoğlu ve büyük bir azimle ailenin soy ağacını çıkarmış olan Gül'ün kuzeni Mehmet Celaleddin Satoğlu'dur. Ailede soy ağacı konusunda çalışan ilk kişi ise Gül'ün annesinin dedesi Mehmet Ali Satoğlu'ydu. Soy ağacını incelemeye başlamadan önce ailelerin kendileri tarafından hazırlanan secerelerine ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu notlardan sonra gelelim soy ağacına. Soy ağacının en başında Sivaslı kuyumcu Hüseyin Efendi var. Aile Sivas'ta Sarrafzadeler olarak tanınıyor. Hüseyin Efendi'nin bilinen tek oğlu ise Şeyh İbrahim Tennuri. Şeyh'in doğum tarihi bilinmiyor, ölüm tarihi 1482. Ailenin en tanınmış adı tarihi ansiklopedilerine geçmiş üyesi Şeyh İbrahim Tennuri'yi kısaca tanımakta yarar var. Şeyh Tennuri Sivas'taki ilk öğrenimi ardından Konya'ya gitti. Mevlana Sarı Yakup'un öğrencisi oldu. Sarı Yakup'un 1438'deki ölümünün ardından Hunat Hatun Medresesi'ne müderris olması sebebiyle Kayseri'ye geçti. Ancak birkaç yıl sonra medresenin vakfiyesinde sadece Hanefi müderrislerin görev alabileceği şartı üzerine Şeyh Tennuri görevi bıraktı. Çünkü kendisi Şafii mezhebindendi. Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin'in ününü duyunca Beypazarı'na gidip ona intisap ederek Bayramiye tarikatına girdi. 3 ay dünya nimetlerinden uzak durup inzivaya çekildi. Ardından tasavvuf eğitimi tamamlandı. Akşemseddin'den icazet ve hilafet alarak tekrar Kayseri'ye döndü. Bu kez kendi tekkesini kurup öğrenci kabul etmeye başladı. Bu arada kendi geliştirdiği kabızlık hastalığını tedavi şekli İbn-i Sarraf olan lakabının değişmesine neden oldu. Kabız olan müritlerini sıcak fırın, tennur üzerine oturtup su içirip terleterek tedavi etmesi üzerine Tennuri lakabını aldı. Bir gün Kayseri'de irşat faaliyetlerini sürdürürken aldığı haber üzerine alelacele hocası Akşemseddin'in yanına gitti. Telaşının sebebi sonra ortaya çıktı. Hocasıyla birlikte İstanbul'un fethinde bulunmuştu. Fetihten 3 ay sonra tamamladığı 5140 beyitlik mesnevi tarzındaki manzum eseri Gülzar-ı Manevi'yi Fatih Sultan Mehmed'e ithaf etti. Bu eser Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir. Bu jest karşısında Fatih Sultan Mehmed, Şeyh Tennuri ve oğullarının vergiden muaf olduklarına dair ferman çıkardı. Şiirlerinde aşık mahlasını kullanan Şeyh İbrahim Tennuri'nin mezarı ve oğulları Şeyh Lütfullah ve Şeyh Ali'nin sandukaları da Kiçi Kapı'dan Talas Caddesi'ne çıkılan ve kendi adını taşıyan sokakta kendi yaptırdığı Şeyh Camii Haziresi'ndedir. Abdullah Gül'ün anne tarafının soy ağacı Şeyh İbrahim Tennuri'nin oğlu Şeyh Kasım'dan yürümektedir. Şeyh Kasım'ın kızı Ayşe Kayseri ülemasından tanınmış Süleyman Efendi ile evlendi. Süleyman Efendi Ayşe kadın evliliğinden doğan Kadı Bedrettin Mahmut aileyi zenginliğe kavuşturdu. El Hac Bedrettin Mahmut Kayseri'nin en zengin adamıydı. Mal varlığı gayrimenkulleri hakkında 966 Taksim M.1558 tarihini taşıyan vakıfnameye göz atarsanız Kayseri'nin yarısının Kadı Bedrettin Mahmud'a ait olduğunu görürsünüz. Uzatmayayım, Abdullah Gül'ün anne soy ağacı Abdülhay, Mahmut Paşa, Mustafa Efendi, Hacı Paşa olarak sürüp gidiyor. Soy ağacı Cumhuriyet'ten sonra netleşiyor. Sarrafzadeler ailesinden gelen Fatma Hanım eşi Hacı Mükremin'in soyadını alıyor, Satoğlu. Fatma Hacı Mükremin Satoğlu'nun 5 çocuğu oluyor. Mustafa, Ayşe, İbrahim, Nafiz, Fatma, Nanikioğlu ve Yüzbaşı Ahmet Efendi. Artık yavaş yavaş Abdullah Gül'e yaklaşıyoruz. Abdullah Gül'ün büyük dedesi, annesinin babasının dedesi İbrahim Nafiz. İbrahim Nafiz'in kimle evli olduğu bilinmiyor. 4 çocuğu vardı. Mükremin, Behiye, Mehmet Ali ve Merzuka. Behiye ve Merzuka hakkında soy ağacında bilgi yok. Ya erken öldüler ya evlenmediler. Soy ağacı erkeklerden yürüyor. Abdullah Gül'ün dedesinin babası Mehmet Ali Satoğlu, 1876-1968, Kadiri tarikatına mensup bir din adamıydı. Yukarıda yazdığım gibi ailenin seceresini çıkaran da oydu. Mehmet Ali Satoğlu 2 kez evlendi. Birinci karısı Adeviye'den Abdullah Gül'ün dedesi İsmail doğdu. Abdullah Gül'ün annesinin Adeviye adı da buradan geliyor. İsmail Satoğlu kızına annesinin adını vermişti. İlkokul öğretmeni İsmail Satoğlu hacı kadınla evlendi ve 3 çocuğu oldu. Ahmet, Nazif ve Abdullah Gül'ün annesi Adeviye. Abdullah Gül'ün anne seceresine burada bir virgül koyup babasının soy ağacına göz atalım. Gül'ün baba soyuna ait fazla bilgi yok. Gül'ün biyografisini yazan kitaplara, örneğin Köşke Gül Harekatı, H. Tecimen B. Bengisu Akış Yayınları ve bazı yayın organlarına, örneğin 23 Ağustos 2007 tarihli Hürriyet'e göre, Gül ailesi 1915 yılında Siirt'ten Kayseri Develi'ye göç etmişlerdi. Burada biraz durmak gerekiyor. 1915 yılı Anadolu'nun altüst olduğu bir dönemdi. Kafkas cephesinde Ruslara yardım edip ayaklanma çıkardıkları için Ermeni tehcirinin yapıldığı bir yıldı 1915. Gül ailesi Siirt'ten neden ayrıldı? Göçün sebebi nedir? karışıklık ve iç çatışmalardan kaçıp daha sakin olduğu için Kayseri'yi tercih etmiş olabilirler mi? Ama Kayseri'de de benzer olaylar vardı. Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi 1927 doğumlu. Yani göçten 12 yıl sonra doğmuş, bu nedenle Kayseri'ye geliş sebebini bilmeyebilir. Aileyi Kayseri'ye getiren muhtemelen Abdullah Gül'ün büyük dedesi Hacı Abdullah Efendi. Batı'da yaygın olup bizde nedense hep küçümsenen ad bilim, onomastik burada karşımıza çıkıyor. Abdullah Allah'ın kulu demek. Osmanlı'da savaş dönemlerinde evsiz, barksız, ailesiz kalan öksüz çocuklara genellikle Abdullah adı veriliyordu. Abdullah Gül'ün büyük dedesi Abdullah da 1. Dünya Savaşı döneminde kimsesiz mi kalmıştı acaba? Bilinmiyor. Bu konuyu çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü 1915'te Siirt'ten Kayseri Develi'ye gittiler bilgisinin doğru olmadığını C. Kalyoncu 30 Nisan 2007 tarihli Aksiyon dergisi ve S. Kurt 14 Ağustos 2007 tarihli Zaman gazetesi iddia eden bilgiler de var. Demek ki daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ama burada bir parantez açmak gerekiyor. Abdullah Gül'ün soy ağacına ilişkin Hürriyet gazetesinde 26 Ağustos 2007 tarihinde kaleme aldığım yazıma ilişkin Cumhurbaşkanı Gül'ün hem eniştesi hem de halasının oğlu olan AKP milletvekili Profesör Mehmet Tekelioğlu bir mektup gönderdi. Bazı yanlışlıkları düzeltti. 1915 tarihli Siirt'ten göçe ait hiçbir açıklamada bulunmadı. Acaba bu bilginin doğru olduğu anlamına mı geliyordu? Bunun üzerine Hürriyet'te Çankaya Köşkü'nün 1915 sırrı başlıklı bir yazı kaleme aldım. 1915 Ermeni tehcirine ilişkin dünyaya en güzel yanıtı artık Cumhurbaşkanı Abdullah Gül verebilir. Şöyle ki, Çankaya Köşkü'nün ilk hali olan bağ evinin sahibi Ermeni bir tüccar olan Ohannes Kasapyanlı, 1857-1944. Ankara keçisi yetiştiricisi ve 1500'e yakın dokuma tezgahında ürettiklerini Manchester'a ihraç eden Ohannes Kasapyan, 1915 yılında Büyük Ermeni Göçü'nde Ankara'yı terk etti. Ohannes Kasapyan'ın bağ evi zamanla Çankaya Köşkü'ne dönüştürüldü. Şimdi Çankaya Köşkü'nde 1915 yılında Siirt'ten ayrılıp Kayseri'ye göç etmiş bir ailenin torunu olan Abdullah Gül oturuyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Gül dünyaya şu mesajı vermelidir. 1915 yılında Anadolu'da büyük olaylar yaşandı. Bu olaylardan sadece Ermeniler değil tüm Osmanlı tebaası etkilendi. Benim ailem de göç etmek zorunda kaldı. Ermeni kardeşlerimize yapılan soykırım değildir. Sadece 1. Dünya Savaşı koşullarının dayatmalarıdır. Ve bu büyük altüstten benim ailem de etkilenmiştir. Bu yazıya da Gül ailesinden bir yalanlama gelmedi. Demek Cumhurbaşkanı Gül'ün baba tarafı Siirtliydi. Bu bilgilerden sonra tekrar dönelim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün soy ağacına. Abdullah Gül'ün anne tarafından dedesi İsmail Satoğlu, İzmir Torba Yeniköy'de ilkokul öğretmenliği yapıyordu. 3 çocuğunu da okutuyordu. Adeviye Satoğlu daha kız sanat okulunu bitirmemişti ki, Kayseri'de tayyare fabrikasında çalışan Ahmet Hamdi ile görücü usulüyle evlendirildi. İlginç olan şuydu. Satoğlu ailesi okumuş, yazmış, zengin bir aileydi. Güller ise yoksuldular. Ahmet Hamdi Adeviye çifti Düvenönü semtindeki evde yaşadı. Daha sonra eski sanayi semtindeki bir eve taşındılar. Sahabiye mahallesindeki Satoğlu apartmanına ise sanırım Abdullah Gül lise 2'deyken yerleştiler. Yazdım, Hayrünnisa Özyurt öğrenciyken Çemberli Taş Kız Lisesi'nde okurken okulu yarım bıraktırılarak Abdullah Gül'le evlendirildi. Yani Hayrünnisa Hanım da tıpkı kayınvalidesi gibi genç yaşında okulu bırakıp başörtüsü bağlayıp evinin kadını oluverdi. Aynı kaderi Abdullah Gül'ün kız kardeşi Hatice de yaşadı. Bitmedi, okulunu daha yeni bitiren Abdullah Gül'ün kızı Kübra da hemen evlendi. Hatice'nin kızı Hümeyra da okulu bitirdi ve hemen evlendirildi. Tesadüf mü? Daha önce sordum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer AKP'liler neden kız çocuklarını en iyi okullarda okutuyor ve sonra da çalıştırmayıp hemen evlendiriyor? Türkiye'yi büyütüp kalkındırmak için kadın erkek el birliğiyle çalışmamız gerekmiyor mu? Cumhurbaşkanı, Başbakan çocuklarının topluma örnek olması gerekmiyor mu? Ve aslında başörtüsünden önce bunu tartışmamız gerekmiyor mu? Adeviye, Hayrünnisa, Kübra, Hatice, Reyhan, Hümeyra ve benzerleri ailelerinin soy ağaçlarında isim olarak varlar. Ama ne yazık ki hayatın içinde yoklar. Gül ailesinin ünlüleri kimler? Cumhurbaşkanı Gül'ün akrabaları arasında milli görüş olan ilk kişi, Gül'ün dedesinin kardeşi harita mühendisi Mehmet Satoğlu'ydu. Necmettin Erbakan'la birlikte Milli Nizam Partisi'nin 18 kurucusundan biriydi. Yani basında yazılanın aksine Gül ailesini milli görüşçü yapan baba Ahmet Hamdi Gül değil, Mehmet Satoğlu'ydu. Babası Ahmet Hamdi Gül 1973 seçimlerinde MSP'den aday oldu. Kayseri 8. sıraya konuldu, seçilemedi. Akrabalardan Gül'ün annesinin amcaoğlu Abdurrahman Satoğlu 1973 yılında Türkiye'de Selamet adında Milli Selamet Partisi'ni MSP öven kitap yazdı. Gül'ün akrabalarından Göbülük ve Fişekçioğlu aileleri Kayseri'de kuyumculuk yapıyor. Yani ata besleyi kuyumculuk sürdürülüyor. Akrabalar arasında genç yaşlarında özel sektörün en tepe noktasına çıkmış isimler var. Sony Ericsson Genel Müdürü Fatih Gemalmaz, Ankara Sigorta Genel Müdürü Cemil Satoğlu gibi. Akrabalar arasında Şeyh İbrahim Temuri'nin aşık mahlasını sürdürenler de yok değil. Başta Gül'ün büyük amcası Abdullah Satoğlu, kuzenleri Emine Beyza Satoğlu, Yüksel Gemalmaz Hulusi Satoğlu. Aynı zamanda gazetecilik de yapan Abdullah Satoğlu Kültür Bakanlığı'na Kayseri Ansiklopedisi'ni hazırladı. Ailede bir başka şair Hulusi Satoğlu ise yerel gazetelere Kayseri basın tarihini yazmıştır. Kuzen Betül Gemalmaz, Nancy Butler'ın Akıllı Kadınlar Metroseksüel Erkekler adlı kitabını Türkçe'ye çevirdi. Akrabalar arasında sinema yazarı da var. Murat Mıhçıoğlu. Esquire, Antrak, Altyazı gibi dergilere sinema eleştirileri yazıyor. Halen Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. Gül'ün kız kardeşi Hatice'nin kızı Hümeyra Tekelioğlu da Turuncu Dergisi'nde ve Patika'da denemeler yazıyor. Ailede başta Gül'ün dayısı Profesör Doktor Ahmet Satoğlu olmak üzere akademisyen çok. Doktor Fehime Bendi, Doktor Bilal Er Yılmaz, Doktor Yüksel Gemalmaz, Mehmet Mirat Satoğlu. Akrabalar arasında başta Gül'ün eniştesi AKP milletvekili Mehmet Tekeli olmak üzere siyasetle uğraşanların sayısı da fazla. Ahmet Göbülük, Kayseri Büyükşehir İl Genel Meclisi üyesi. Mehmet Göze, İstanbul Büyükşehir İl Genel Meclisi üyesi. İzmir AKP Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Satoğlu son seçimlerde milletvekili adayı oldu ama listeye giremedi. Macit Gül'ün eşi Reyhan'ın babası Şaban Bayrak, Kayseri RP milletvekiliydi. AKP Kayseri Milletvekili Uçak Mühendisi Profesör Doktor Mehmet Tekelioğlu, Abdullah Gül'ün hem eniştesi hem de halası Hamdiye Hanım'ın oğlu. Abdullah Gül'ün iki dayısı vardır. Profesör Ahmet Satoğlu doktordur. Diğer dayısı Nazmi Satoğlu ise tütün eksperliğinden emeklidir. Gül'ün kız kardeşi Hatice'nin kızı Hümeyra da kuzeni Kübra gibi nişanlıydı. Gül Cumhurbaşkanı seçilip Çankaya Köşkü'ne çıkınca Hümeyra da evlendi. Ne diyelim, Allah mutlu mesut etsin. Ama bizim tartışmamız gereken sorular var. Örneğin bir soru hala yanıtını bulamamıştır. Türkiye'yi siyasal krizlere sokmasına, toplumu ikiye bölünmesine rağmen Abdullah Gül neden Cumhurbaşkanlığında ısrar etti? Bu konuda yorumdan çok olguları ortaya koyarak sonuca gitmek en iyisi. Abdullah Gül'ün yaşamında en etkili isimlerden biri Profesör Doktor Sabahattin Zaim'di. Cumhurbaşkanı Gül'ü yetiştiren Profesör Zaim'in kim olduğuna bakarak belki bu sorunun yanıtlanmasına yarayacak bilgiler bulabiliriz. 6. Ayrımın sonu, sayfa 86.